Ayrım 46. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 517. Öteki mevzilere göz atmak için zaman zaman uzaklaşan Raşit'in neredeyse sürekli varlığına karşın 24'te önemli bir şey olmamıştı. Yalnızca Şatila ana yoluna çıkan sokağın ağzını tutan hükümetçilerin M113'ünü saran amalcılar bir leşe saldırmak için sabırsızlanan akbabalar gibi kaplarına sığamıyorlardı. Özellikle tüylü miğferli maymuncuğun taşkınlıkları 7 Şii erle bir Hristiyan subaydan oluşan tanktakileri ürkütüyordu. Yeter artık, açın yolu, anlaşıldı mı? Tankı bize vereceksiniz, sizi domuzlar sizi. Boynu haçlı herif de çekip gitsin aranızdan. Tabancasının kabzasına Meryem resmi yapıştırmış olan genç Hristiyan teğmenin kendine güveni tamdı. Karşısındakini fazla önemsemeden karşılık verdi. Bir yere gitmiyorum, kimse gitmiyor. Boyundan büyük laflar etmeyi sürdürürsen kurşunu yersin. Şiah ya da Haret Reik doğumlu acemi erler ise yanıt vermediler. 4. bölünmeye ulaşmış olan Amip bölünmesine uyum sağladıkları için her kafadan bir ses çıkıyordu. Söz gelimi Browning'in tetikçisi teğmene bağlı olduğunu, kimsenin teğmenin kılına dokunmasına izin vermeyeceğini söylüyordu. Tankın sürücüsü yeşillerin yani amalcıların dediklerini yapmaya hazırdı. Ancak tankı vermek istemiyordu. Telsizci telsizi vermeye hazırdı ama amalcılara katılmaktan yana değildi. Geri kalanlardan biri hem amalcılara katılmak hem de tankı vermekten yanaydı. Biri tankı 8. Tugay'a 70 bin dolara satıp parayı bölüşelim, adam başına 10'ar bin dolar alalım diyordu. Bir başkası kaçmak için uygun zamanın beklenmesini öneriyordu. Sonuncu er ise ne diyeceğini bilemiyordu. Ne diyorsun, yeşillere katılalım mı? Ben yokum, evime dönüyorum. Ne salaksınız be? Bu M113'ün bir servet olduğunu anlamadınız mı? Kaç para istersek verip almaya hazırlar. Ne duruyoruz? Satalım. Kimseye bir şey satamazsın rezil herif. Tankı kendi ellerimle buradan çıkartıp halkımıza teslim edeceğim. Anlaşıldı mı? Siz ne isterseniz yapın. Teğmenimin kılına dokunmaya kalkışan olursa onu temizleyeceğim ben. Ne biçim şiisin? Kalleşlik etmeyen bir Şiiyim, namuslu askerim. Saat 9'a çeyrek kala Raşit ötekilerin yanından ayrılarak maymuncuğun kulağına bir şeyler dedikten sonra Hristiyan subaya yaklaşmıştı. Beklenmedik bir senli benlilikle koluna girip sırtını 24'e çevirerek karşı kaldırıma doğru sürüklemişti. Teğmenim, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Aramızda çekişmenin ne anlamı var? Oturup anlaşalım. Adamlarımızın öfkesini yatıştıralım. Sırtı hep 24'e dönük, kolunda hep Raşit'in kolu olan teğmen peki deyip birkaç dakika konuşmuş ama geri dönerken oyuna getirildiğini anlamıştı. Karanlıktan da yararlanan 15'e yakın amalcı maroları atlatıp Şatila ana yoluna giden dar sokağa sızmış, bir o kadarı da hükümetçi M113'ün üstüne tırmanmıştı. Bunun üzerine bir gürültü kopmuş, teğmen bir iki el ateş etmiş, namuslu asker Browning ateşi açmış, tankı 8. Tugay'a satmak isteyen erle satmak istemeyen er tüfeklerinin kabzalarıyla birbirlerine girmişler. Maymuncuk ise tabana kuvvet kaçmıştı. Peşine düşen Raşit, alçak herif geberteceğim seni diye ulumuştu. Marolar Sandokan'ı çağırmışlardı. Sandokan gelmişti ama havası bambaşkaydı. Sakin olun çocuklar. Bertrand Russell, başka topluluklara saldırmamıza yol açan nefret mekanizmasını hoşgörüyle yenmemiz gerektiğini söylüyor. Bırakın ne halleri varsa görsünler. M113'e kapanıp dışarıya adım atmayın siz. Kendisi de tanka girmiş ve Normandiya'ya çıkan Robert Mitchum ya da Iwo Jima'yı bombalayan John Wayne olmayı düşlediği günlerin son kalıntısı over sözcüğünü yineleyerek profesöre durumu bildirmişti. Akbaba, dikkat Akbaba. Burası Sierra Mike 1, over. Söyle Sierra Mike. 1. Burası Akbaba. 2. İtalyanca konuş ve ne olup bittiğini anlat. 24'te bedeviler kafa ütülüyorlar, over. Ne bedevisi, ne kafası. Benim kafamı, maroların kafalarını. Yeşil bayraklı bedeviler, amalcılar. Hükümetçilerin M113'üne saldırıp dar sokaktan Şatile'ye sızdılar. Over. Dar sokaktan mı? Siz ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Ben mi? M113'teyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne demek hiçbir şey? Adamlarınız nerede? Benimle birlikte M113'ün içinde. Sierra Mike 1. Ne işleri var tankın içinde? Dışarıya çıkıp engel olsunlar. Siz de. Bırakalım birbirlerini yesinler. Alabalıklarla papatyaları seviyorum ben. Ne alabalığı, ne papatyası. Böyle saçmalamayı sürdürecek olursanız askeri mahkemeye vermek zorunda kalırım sizi. İstediğiniz anasının örekesine verin. Akbaba 2. Umurumda bile değil. Sonra da telsizi kapatmıştı. Ve bunun üzerine komuta merkezindekiler walkie-talkie ile Akbaba'ya haber vermeyi denemişlerdi. Generalim, Şatila'da ciddi bir sorun var. Ciddi sözcüğü artık yetersizdi. Dar sokaktan sızan Amalcılar mahalleye yayılmış, Şii askerleri Hristiyan subaylara karşı kışkırtıyorlardı. İtalyan karakollarındaki paraşütçüler ateş etme izni istiyorlardı. Ateş izni verin ne olursunuz. Ateş açmazsak linç edecekler. Profesör de böyle düşünüyordu. Ama tam izin vereceği sırada Charlie işe karışıp onu da yazgının gizemli ağlarının içine soktu. 24'te bir gedik açtılar, değil mi profesör? Evet Charlie. O palavracı da Pontius Pilatus gibi davranmaya kalkıyor, değil mi? Evet Charlie. Şatila'da Hristiyan subayları linç edecekler. Siz de ateş izni vermeye hazırlanıyorsunuz, değil mi? Evet Charlie. Daha iyi bir önerim var mı? Var. Her zamanki önerim. Noel gecesi olumlu sonuç veren önerim. Noel gecesi savaş vardı Charlie. Bu geceki ayaklanma. Ayaklanma ateşkesle bastırılmaz. Silahla bastırılır. Ateşkesten söz etmedim ki albayım. 24'e gidip Amalcıların Şatila'nın girişini elimizden almalarını engelleyecek bir yakı yapıştıralım yaraya diyorum. Şatila'nın girişi giderse Şatila da elimizden gider. Şatila giderse Burç el Baraçni de gider. Burç el Baraçni giderse bölgenin geri kalanı da gider ve Beyrut'ta bulunmamızın bir gerekçesi kalmaz. İzin verin de yakıyı yapıştırayım albayım. Ne yakısı Charlie? Pazarlık etmemizi sağlayacak bir yakı. Kiminle pazarlık edeceksiniz? Arkadaşınız Bilal öldü. Öldüğünü biliyorum ama yerine geçen Raşit köpeği sağ. İzin verin de 24'e gideyim. Boş yere zaman yitirmiş oluruz Charlie. Bir saat albayım. Bir saat verin yeter. Paraşütçülerle marolara bir saat dayanmalarını söyleyin. Göreceksiniz, başaracağım. Peki Charlie, gidin ama yanınıza birini, bir koruma alın. İstemez albayım, çevirmen yeter. Bu gece yetmez Charlie. Bu gece silah kullanmasını bilen birini alın. Çavuşunuzu götürün birlikte. Hani ağzını hiç açmayan matematikçi var ya, onu. Charlie 2 mi? Burada kalırsa daha iyi olur albayım. Silah kullanmakta usta ama şu ara zor bir dönemden geçiyor. Hem tartışmayalım Charlie. Baş üstüne albayım. Bunun üzerine Charlie Angelo'yu çağırdı. Daha önce çağırdığı Martino her zamanki gibi silahsız gelmiş, geri dönüp M12'sini almak zorunda kalmıştı. Angelo ise tersine 9 milimetrelik parabellum doldurulmuş M12'siyle geldi. Onlarla birlikte jipe binip karargâhtan ayrıldığında Gobere'de öldürülen güzel kadından söz etmek aklından bile geçmiyordu. Ninet'in adını bile ağzına alacak değildi. Ne var ki yapmak istediklerimizin ya da istemediklerimizin yazgımıza, yaşamımıza etkileri çok sınırlıdır. İç dünyamızın kim bilir hangi gizemli simyaları sonucunda çoğu kez söylemek istemediğimiz sözleri söyler, yapmak istemediğimiz işleri yaparız. Charlie de birden o adı söylemek, Gobere'de kurşunlanan güzel kadının öyküsünü anlatmak gereksemesi duydu. Karşı koyamayıp anlattı. Hem de sözcükleri özenle seçmeyi herkesten iyi bilmesine, şiddetten herkesten daha çok tiksinmesine karşın dua etmenize ya da son bir sigara tüttürmenize bile izin vermeden ipi boynunuza geçiren kana susamış bir cellat acımasızlığıyla anlattı. Angelo, Ninet'i bir daha görmedin değil mi? Hayır yanıtını verdi Angelo, hiçbir şeyden kuşkulanmadan. Niye sordunuz? Yanılmıyorsam öldü de ondan. Yoğun bir sessizlik oldu. Yalnızca bir fısıltı işitildi. Olamaz diye inleyen Martino'nun sesiydi. Sonra alçak, boğuk, renksiz bir ses duyuldu. Angelo'nun sesi. Nasıl ölmüş? Öldürmüşler evlat. Nasıl öldürmüşler? Tüfekle taramışlar evlat. Kim taramış? Başıboş dolaşan bir it olmalı. Noel gecesi Gobeyre'de. Kim diyor? Hiç kimse. Ama bu sabah ateşkesten sonra Kalaşnikov'la taranmış çok güzel bir kadın cesedi bulunduğu haberini getirdiler. Faruk sokağında nargile içen, gözleri görmeyen yaşlı adamın bekçilik ettiği kuyumcunun önünde bulmuşlar. Söyledikleri tutuyor. 30-40 yaş arasındaymış. Altın hareli, uzun kahverengi saçları, iri menekşe gözleri, dolgun bir vücudu, düzgün bacakları varmış. Entaris de tutuyor. Konuştuğu karabiniere, Ninet'in üstünde beyaz bir entari olduğunu söyledi. Faruk sokağında öldürülen kadının üstünde de parçalanmış bir beyaz entari varmış. Belki Ninet değildir komutanım diye hıçkırdı Martino. Belki ona benzeyen başka biridir. Sanmıyorum karşılığını verdi Charlie. Tam bir sessizliğe gömülen Angelo'ya bakarak ve üstünden büyük bir yük kalkmış gibi rahatlayarak 24'e geldi. Neredeyse gecenin 10'uydu. 8. Tugay'ın M48'leri artık Nasır Bulvarı'na da ateş ediyorlardı. Raşit ile Maymuncuk gittikleri için 24'teki kuşatmada değişmişti. Değişmiş ve daha da kötüleşmişti. Gerçekten de 6. Tugay'ın M113'ünün çevresinde şimdi bu kolay köprü başını tutmaya gelmiş gencecik bir akbaba sürüsü vardı ve Sandoka'nın umursamazlığı yüzünden tankın içindekiler boyun eğmek tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. "Basın piç kuruları, dağılın. Çocuk olduğunuza aldırmayıp ateş ederim dalmazsanız." diye bağırıyordu Hristiyan Teğmen. Namuslu asker de destekliyordu onu. "Çocuk mocuk dinlemem. Parmağını oynatana kurşunu basarım." Ama akbabalar korkacak yerde güle oynaya yaklaşıyorlardı. Charlie ağır, kendine güvendiğini belirtmek isteyen adımlarla jipin yanından uzaklaştı. Maroların kapısı kapalı tankın yanından geçip sürünün yanına vardı ve gözyaşları içinde peşinden gelmekte olan Martino'ya döndü. "Ağlamayı bırak da şu piçlere şeflerinin kim olduğunu sor." Martino gözlerini kuruladı, genzini temizledi, soruyu sordu ve kaba bir uluma yükseldi. "Ana, ben ana." "La hayır, intala sen değil, ana ben." "Ne sen, ne o, ben." "Anlaşıldı. Kim göndermiş bunları onu sor," dedi Charlie. Hristiyan subayla anlamlı bir biçimde göz göze gelerek. Martino sordu, kaba uluma daha da yükseldi. "Raşit, Raşit gönderdi. Peki şimdi de Raşit'in nerede olduğunu sor." Martino sordu, uluma yumuşadı. "Gobeyre, Gobeyre'de. Halit'le gitti." "Güzel. Şimdi de hep birlikte Raşit'e gideceğimizi söyle." "Hayır. Kal, hepimiz olmaz. Raşit istemez. Söyle ona, hepimiz gideceğiz. Raşit'i tanıdığımızı, benim süt kardeşim, senin de kan kardeşin olduğunu söyle." Martino çevirdi, uluma kesildi ve Charlie Hristiyan Teğmen'i bir kenara çekti. Raşit'e gitmek bahanesiyle kalabalığı uzaklaştıracağını anlattı Fransızca. 8. Tugay'ın ateşi Şatila kavşağına da ulaşacak olursa kimse gelemezdi artık. Gelen olursa tankın içine çekilmesini önerdi. Etrafı kollaması için yardımcısını burada bırakacaktı. Güçlü kuvvetli, gözü pek bir İnkursore idi yardımcısı. Sonra olan biteni izlemek için gizlice açmış olduğu tankın arka mazgalını yine gizlice kapatmakta olan Sandokan'a bir göz bile atmaksızın Angelo'nun hala direksiyonun başında oturmakta olduğu cipe döndü. Sırtını sıvazladı Angelo'nun. "Jiple Teğmen sana emanet evlat." "Peki," diye mırıldandı Angelo dudaklarını oynatarak. "Gözünü Teğmen'den ayırma. Başına bir iş gelmesin." "Peki." Jipi kendini göstermeden güney-kuzey doğrultusunu görebilecek gibi park et. "Sakın ateş edeyim deme. Amalcı ölüsü bir işimize yaramaz." "Peki. İyi misin? Gözüm arkada kalmadan gidebilir miyim?" "Evet." Ama Charlie'nin gözü arkada kalmıştı. Martino ve amalcı çocuklarla birlikte Raşit'e giderken her şeyi bu gece ona anlatmakla hata ettim. Onu tek başına bırakmakla da hata ettim diyordu kendi kendine. Nöbete boş verip kadını öldüreni aramaya çıkabilir. Nöbete boş vermedi. Kimseyi aramaya gitmedi. Taş kesmiş gibi kıpırdamadan durup Hristiyan teğmenin tanka girmesini bekledikten sonra jipi birkaç gündür 24'ü çevreleyen toprak yükseltinin içine park etti. At nalı biçimindeki bu girintiyi Sandokan M113 için yaptırmıştı. Ama marolar hiç kullanmıyor, M113'ü atsız yolun kaldırımının üstüne, hükümetçilerin M113'ün uzağına çekiyorlardı. Jipin arkasını yükseltinin dibine, önünü de girişin iki adım içine verdikten sonra indi. Sağ kapının yanına yerleşti. Toprak yükselti boyundan biraz alçak olduğu için kimseye belli etmeden kuzey-güney doğrultusunu gözetleyebiliyordu. Kuzeyde yaklaşık 15 metre ötede şatileye giden dar sokağın ağzında hükümetçilerin tankı duruyordu. Güneyde yaklaşık 18 metre ötede de maroların tankı vardı. Feneri jipin kaputunun üstüne koyduktan sonra 9 milimetrelik parabellum şarjörünün silaha iyice yerleşmiş olup olmadığını denetledi ve artık 24'ün yanı başına düşmekte olan mermilerin gürültüsüne kulaklarını tıkayarak gözyaşlarından yoksun acısının magmasına gömüldü. Ölmüş, öldürmüşler, tüfekle taramışlar. Bu sözcükler sanki beyninde donup kalmışlardı. Oysa yüreğinin derinliklerinin bilmediği yeni bir bilgi getirmemişlerdi. Matematiğin kesinliklerine alışmış düşünce biçimine karşın aerodrom yoluna koşup Şatila kavşağında, sonra Nasır Bulvarı'nda, Argan Sokağı'nda, Faruk Sokağı dışında her yerde onu aradığında çoktan anlamış olduklarının dışında hiçbir şey getirmemişlerdi. Tüylü kumaştan köpeğe baktıkça mutlaka başına bir şey geldi demişti kendi kendine. Hep yinelemişti bunu. Ancak ışıktan, kılıçların içinden, kollarında çıplak bir kız çocuğu cesedini taşımakta olan Rambo'nun çıktığını gördüğünde, Şii subayların, Şii erlerin ağızlarından dökülen gizemli sözcükleri duyduğunda, Ninet'in başına bir şey gelmiş olduğu düşüncesinden sıyrılmıştı. Ama ertesi sabah yine aklına gelmiş, öyle bir yoğunluk kazanmıştı ki içini Charlie'ye dökmek zorunda kalmıştı. Her şeyi anlatmıştı ona, her şeyi. Haç biçimli çapanın satın alınmasından, Martino'nun çevirdiği mektuba dek. Ne var ki, Bilal'in çarpışmalarda öldüğü haberini tam o sırada almış olmanın sarsıntısını yaşamakta olan Charlie, anlattıklarını yarım kulakla dinlemişti. Aklına kötü şeyler getirip canını sıkma Hamlet. Er geç Ofelia çıkıp gelecek, hem de sapasağlam, bekle biraz. Beklemişti, hem de nasıl. Karargaha gelir ya da telefon eder diye Cino'yu görmeye bile gitmemişti. RDG 8 atarak ellerini parçalayan küçük haydutun bile peşine düşmemiş, onunla hesaplaşmamıştı. Sevgiyle dostluğun aynı şeyler olduklarını, aynı gereksemenin, aynı doyumsuz açlığın, aynı dinmez susuzluğun iki yönü olduklarına ilişkin şiiri yatsımıştı. Rahibe François, sitem yüklü bir telefon konuşmasında şunları demişti. Gitti Angelo, hastane gemisiyle. Son dakikaya dek Angelo gelmedi. Angelo gelmiyor deyip durdu. Niçin gelmediniz Angelo? Niçin? Çünkü sevgiyle dostluğun aynı şey oldukları doğru değil de ondan, Rahibe François. Çünkü nefrete bile bulaşsa, nefretten bile kaynaklansa, sevginin, dostluğun sahip olmadığı bir gücü var. Size dostlarınızı unutturan bir güç, Rahibe François. 46. ayrımın sonu. Sayfa 525.